Ayrım 14. Sülale Devri, Mustafa Balbay. Sayfa 196. Dünyayı zapt etsen, kendini zapt edemeyeceksin. İnsan bazı anlar olur, çok iyi tanıdığı bir kişiye bile sormadan edemez. Kimsin sen? Öyle anlar gelir ki, bu sorunun yanıtını beklemeden, ard arda sormak ister. Böyle bir dönemdeyiz. Kimsin sen? Bir sömürge valisi olsan, ülkeyi bu kadar germek olmaz dersin. Yazık olur dersin. Zira sömürge valisinin de yerine göre bir dengesi vardır. Halkı karşısına almak istemez. Hele toplumun belli bir kesimini düşman belleyip, yandaşlarını onların üzerine salmanın sürdürülemez bir şey olduğunu düşünür. Üstelik en sakin anda bile bir kıvılcım kendisi aleyhine bir kampanya döneceğini bilir, ona göre hareket eder. Demek ki değilsin. İçimizden biri gibi görünüp başka bir ülkenin çıkarları uğruna hüküm sürüyor olsan, bunun anlaşılmaması için bin dereden su getirirsin. Tarihte olduğu gibi hizmet ettiğin ülkeyle görüntüde düşman gibi olursun. Ama perde gerisinden onların istediği her şeyi verirsin. Hatta başka düşmanlar yaratır, hedef saptırırsın. Bu da değilsin. Gözün iktidar hırsı bürümüş bir politikacı olsan, ülkenin bütün makamlarını ele geçirdikten sonra bir durursun. Bundan sonra yeni güçler elde etmek için değil, eldeki gücü korumak için mücadele etmeli diye düşünürsün. Bunun yerine tam tersini yapıyorsun. Kendi iktidarına karşı da mücadeleye girişiyorsun. Yıllarca milli irade, milli irade diye tutturdun. Şimdi de milli iradeyi yok sayarak ayakta kalmak istiyorsun. Bu politikacı hırsıyla ifade edilebilecek bir hal değil. Ülkenin bütün değerlerini yıkmaya yemin etmiş bir başka davanın adamı olsan, hangi davanın adamı olduğun belli olur. O zaman sana en çok karşı çıkanlar bile helal olsun der. Kendi bildiği davanın yolunda gözünü kırpmadan ilerliyor. 10 yıl önce dava yoldaşlarım dediklerine bugün kanlı bıçaklısın. Tamam, ortada yıkılmadık değer bırakmadın ama yerine ne koyacağın da belli değil. Bu gidişle anayasanın adını bile bana yasa diye değiştireceksin. Çünkü ne zaman ne istediğin belli değil. O günkü keyfine göre anayasa oluşacak. Demek ki bir davan da yok. O halde kimsin? İktidarı zengin olma aracı olarak gören bir kişi olsan, hazineye göz dikersin, mala mülke göz dikersin, bir yerde sınırı olur. Tamam, bu tür hırslarla sınır aramak da olmaz. Ama belli bir noktadan sonra mal mülk edinmekten de bıkarsın. Ama memleketin satılan her değerinden pay almak, yapılan her ihalenin içine kendi adamlarını sokmak, devletin yardım kuruluşlarının yanına devlet hazinesini kullanıp kendi sülalene ait yardım kuruluşları oluşturmak, bunlar neyle tarif edilebilir? Osmanlı'da lale devri vardı, sende sülale devri. Demek ki salt zenginlik hırsıyla da tarif etmek zor. Diktatörlüğe heveslenip kendi devletini kurmaya girişsen, bunun bile bir kanunu, bir kuralı olur. Herkes bilir ki bu dönem şu kanunlar geçerli olacak. Diktatörler uymaları gereken bir kural olduğu halka inandırır ki iktidarlarını sürdürebilsin. Diktatörler yönetime el koyar, sana bu yetmiyor, seçime de el koyuyorsun. Bu tarif de oturmuyor. Padişahlığa heveslensen, ne olursa olsun halka rağmen bir şey yapamayacağını bilirsin. Değme kudretli padişahlar vardır ki, kendisini en güçlü hissettiği anda o dönemin kuralları içinde tahtını kaybetmiştir. Bu da değilse kimsin? Yoksa hepsi misin? Bu gidişe dünyayı zapt etsen de kendini zapt edemeyeceksin. 3-5 Çapulcu. 1984 yılında PKK terörünün başlamasının ardından devlet yaşananların adını koymakta zorlandı. Adım adım olay sayısı ve verdiğimiz şehit sayısı arttıkça devletin kurumları farklı adlar takmaya başladılar. Askeri yetkililer çoğunlukla bu kış işi bitiriyoruz mesajları verdiler. Hükümet yetkilileri devletin büyüklüğünü anlattılar. Hiçbir şekilde böylesi olaylara prim vermeyeceklerini vurguladılar. 12 Eylül askeri darbesinin devamında 1983'te %45.1 ile iktidara gelen Özal, her konuya olduğu gibi buna da büyük bir özgüvenle ve yüksekten bakarak yaklaştı. Bir yaz günü yine terör haberlerinin gazetelerin birinci sayfasını işgal ettiği bir dönemde Özal, bir askeri birliği tatil bölgesinde olduğu için şortla denetlemişti. Özal gazetecilerin PKK terörüne karşı ne tür önlem alınacağı sorusuna şu karşılığı vermişti. Devlet 3-5 çapulcuya teslim olmaz. Devlet elbette gücünü göstermelidir, otoritesini kurmalıdır. Ama bunun her şeyden önce hukuk ve adalet zemininde olması gerekir. Eğer o zemin kayarsa devlet gücünü kullananlarının çıkar amaçlı suç örgütlerini yönetenlerden farkı kalmaz. Özal öyle dedi ama ne yazık ki terör artmaya devam etti. Boyutları değişti. Devlet gücünü kullananlar da 3-5 çapulcuya haddini bildirmek için hukuksal zemini tartışılan her türlü işe girişti. 1984'ün üzerinden 31 yıl geçti. AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden sonra artan teröre karşı nasıl önlemler alınacağı sorusuna önceki gün şu karşılığı verdi. Bunlar 3-5 çapulcu. Devlet bunları da aşar. Tablo gösteriyor ki bir arpa boyu bile yol gidememişiz. Özal 3-5 çapulcuya haddinin bildirilmesi kadar basit olmadığını anlayınca kamuoyunda eve dönüş yasası diye bilinen terör örgütünce dağa götürülen gençlerin topluma kazandırılması için özel düzenleme yaptı. Özal'dan sonra da devlet bir dönem terör örgütüyle onu destekleyen toplumsal kesimlerin bağını kesmek için şefkatli davrandı. Eve dönün dedi. Bir dönemde devletin gücünün her şeyi yeneceğine ilan edip kudretli davrandı. Aynı gelgiti AKP de Erdoğan da yaşıyor. Özal'ın başlattığı eve dönüş yasalarının 10.sü geçen yıl 1 Temmuz 2014'te Erdoğan çıkardı. Aradan bir yıl geçti geçmedi görüyoruz ki her eve dönüş yasası bir süre sonra başa dönüş yasası olmuş. Gelmişe geçmişe ders vermekten ders almaya fırsat bulamayan Erdoğan, dün elini sıktığı kişilerin bugün canını sıkıyor. Biz bu satırlarda terörü irdelerken öncelikle nereden gelirse gelsin, hedefi ne olursa olsun terörün her türlüsüne hayır dedik. Devamında da terörle mücadeleyle teröristle mücadelenin ayrı şeyler olduğunu, toplumu kazanmanın her zaman öncelikli olması gerektiğini söyledik. AKP 2008'de açılımlara başladığında en kötü barışın bile en iyi savaştan daha iyi olduğunu vurguladık, şöyle devam ettik. İç barışı kurmak için bunun kalıcı olmasını sağlamanın yollarını ihmal etmemeli, iç barış günlük hesaplara, sandık çıkarlarına alet edilmemeli. AKP yakın geçmişten 180 derece döndü. Biz yine yukarıda söylediklerimizi haykırıyoruz. O gün bizi barışa tam destek vermemekte suçlayanlar, şimdi de savaşa tam destek vermemekte suçluyor. Gelinen noktada bu topraklarda iç barışın yolu çıkarcı, çok güçlü AKP iktidarından kurtulmaktan geçer. Zulmün artsın. Dün sabah Sözcü gazetesinin sarsıcı sayfaları arasında boş boş gezinirken, yakın geçmişe kadar AKP ile birlikte hareket etmiş bir yayın grubuna operasyon geldi. Görüntüler tanıdıktı. Önce Sözcü'yü ele alalım. Gazetenin sayfaları arasında gerçekten boş boş gezindik. Çünkü muhalif gazetelerin çoğuna olduğu gibi Sözcü'ye yönelik dava operasyonlarını protesto etmek için gazetedeki köşe yazarlarının sütunları tamamen boş bırakılmıştı. Bu görüntü aklımıza ilk 1908'de sansürün kaldırılışına dek yaşananları getirdi. O dönemin gazeteleri basılmadan önce saraya gönderilirdi. Padişahın istemediği haber ya da yorumlar varsa çıkarılması istenirdi. Gazeteler de bu bölümü çıkarır, yerinde boş bırakırdı. Bir asır sonra medya o dönem kadar kötü bir tablo ile karşı karşıya. Sözcünün dile getirdiği Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları başlı başına bir vaka. Kanun koyucu Cumhurbaşkanı'nın tüm ülkeyi temsil ettiğini, tarafsız ve genel kabul gören partiler üstü bir işi olduğunu dikkate alarak kendisini ailesiyle birlikte değerlendirmiştir. Bir başka deyişle sadece Cumhurbaşkanı ailesiyle birlikte özel koruma altındadır. Hakaret ve benzeri davalarda aile de Cumhurbaşkanı ile aynı statüdedir. Anayasanın yasaların tümünü hiçe sayan Kaçaksaray bu maddeyi hemen her gün işletiyor. Mahkeme eliyle sansür. Bu anlamda Sözcü yazarlarına açılan davalar tüm toplumun haber alma hakkına yönelik açılmış demektir. İpek grubuna operasyon bir süredir konuşuluyordu. Bu grubun yayın organlarının çizgileri, geçmişte üstlendikleri işlev ayrı bir konudur. Bugün AKP'ye muhalif yayın organlarının tümü terörist damgası yiyor. Medyaya yönelik operasyonun adli yılın açılış gününe denk getirilmesi bir AKP klasiği. Özel günlerin anlam ve önemine yönelik operasyonlu kutlama yapıyorlar. Adli yılın açılışına en iyi ne yakışır? Yeni bir operasyon dalgasının açılışı. Öyle yaptılar. Aynı anda onlarca adrese yapılan baskınla terör örgütüne maddi yardım yapan kaynakları kuruttular. Yeri geldikçe vurguluyoruz. Medyaya yönelik her hareket aynı zamanda halkın haber alma hakkına yönelik yapılmış demektir. Burada benim düşünceme ters yayın organlarına operasyon iyidir derseniz o operasyon bir gün döner sizi bulur. Bir söz vardır. Zulüm ile abad olanın sonu berbat olur. Bu nedenle de atalarımız kontrolden çıkan bir yöneticiye beddua niyetine zulmün artsın demiştir. Zulmün artsın ki zulmün son bulmasını isteyenler gerçeği görebilsin, silkelenip ne oluyoruz diyebilsin. 1 Kasım seçimlerine her şeyin AKP'nin iktidarı yitirmemesi üzerine kurgulanacağı bir iklimde giriyoruz. Bütün riskleri sıfıra indirmek istiyorlar. Ama unutuyorlar ki yakın geçmişte sıfırlamak istedikleri hiçbir şeyi gerçekleştiremediler. İktidarı kaybetme korkusu giderek büyüyen AKP büyük bir korku salmaya çalışıyor. Önceki gün bu sütunun başlığı şöyleydi. 1 Kasım seçimlerin seçimidir. Görünen o ki önümüzdeki günler 1 Kasım'ın önemini daha da artıracak gelişmelere gebe. Korkuyu büyütmek istediğinizde aslında korkuyu etkisiz hale de getirmeye başlamış olursunuz. Yarattığı korku en çok AKP'yi korkutacak. Biz şimdilik Anadolu bilgeliğiyle seslenelim. Zulmün artsın. Dünya aylan bebekle ayılır mı? Bodrum Akyarlar sahilinde bütün dünyanın kafasına vuran aylan bebek çağımızın en büyük dramını simlemek üzere belleklere kazındı. Gazetecilikte en önemli haberin bir hafta ömrü vardır. Ama bu o cinsten değil. Zira aylan bebek ve aylan bebekler ölmeye devam ediyor. 29 Nisan 2011'de Hatay'dan kalabalık gruplar haline ülkemize girmeye başlayan Suriyeliler aslında ilk günden olayın boyutlarını dünyaya hissettirmeye çalışmışlardı. Yolda doğumlar, kimliksiz insanlar, basit bir binek otomobilde 20 kişi sınırımıza dayananlar. Bu ve benzeri haberler daha o günden başlamıştı. Ama dünya insanlık dramını değil Esad'ın sonunu merak ediyordu. En heyecanlı olanı da bizimkilerdi. Esad'ın ayları değil haftaları değil günleri kalmıştı. Türkiye istedi mi sabah Suriye sınırından girer, ikindi namazını Şam'da Emevi Camisi'nde kılardı. Ne olursa olsun zaten sonu gelmiş olan Esad'ın yerine sözüm ona demokratik bir rejim gelmeliydi. Ama süreç öyle işlemedi. Gelinen nokta Yunan adası Kosa en çok 5 mil uzaklıktaki Bodrum Akyarlar sahiline vuran insanlık oldu. Bütün insanlık dramlarında acı büyüdü mü rakamlar anlamsızlaşır, sıradan bir istatistik haline gelir. Örneğin her gün ortalama 100 kişinin ölümü ayla toplanır, yılla çarpılır. Acının oranı aynı şekilde büyümez ama 2 yaşındaki bir bebeğin babasının ellerinden kayıp minderde yuvarlanması gerekirken ölüme yuvarlanması insanı sarsar. Aylan bebeğin bütün dünyayı sallayan ölümüyle birlikte Avrupa'dan, Amerika kıtasından bir nebze olsun vicdan sızıntıları hissedildi. Dileriz Batı, yarattığı sorunun sonuçlarıyla Esad'ın geleceğini merak ettiği kadar ilgilenir. Avrupa'dan, Amerika'dan aylan bebeğin ailesine yönelik kişiye özel davetiyeler sorunun anlaşılacağına ve çözüleceğine dair bir umut vermiyor. Çünkü gelinen noktada sorun, çocuklarını avuçlarının arasında yitiren bir babanın bundan sonraki yaşamını daha iyi koşullarda sürdürmesi değil, bir daha böylesi acıların yaşanmaması. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 2 milyonu geçerken, Avrupa ülkelerinin 25 bin, Amerika'nın 2 bin civarında varlıklı, eğitimli, toplumuna adapte olabilir Suriyeli ülkesine kabul etmesi aslında dramın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Tamam, Batı'da bağır bağır, herkes sağır. Peki ya Doğu'da, İslam aleminde? İstatistikler Suudi Arabistan'dan Katar'a kadar petrol dolarlarında yüzen ülkelerin Suriyeli mültecileri topraklarına kabul etmediğini ortaya koyuyor. Sözün özü Arap dünyası olmuş, harap dünyası. Aylan bebek ile ayılan dünya çözüm için ne yapabilir? Bu sütun bu konunun başlıca takipçilerinden biri olacak. Aylan bebeğin Akyarlar sahiline vuran cansız bedeninin fotoğraflarını çeken DHA muhabiri Nilüfer Demirli hafta başında pazartesi günü Oktay Akbalı Muğla Akyaka'da toprağa verirken tanışmıştık. Yaşar Anter'le birlikte cenaze törenine katılan herkesten görüntülü görüş almaya çalışılıyordu. Neredeyse dakikaya birden fazla görü sığdırmak için koşturuyorlardı. O fotoğrafta sürekli haber heyecanıyla koşmanın bir ürünü. Dün Nilüfer Demir'i arayıp tebrik ettim. Buruk, çok hüzünlü bir meslek mutluluğunu yaşıyor. En azından sorunun bütün dünyaya duyurulmasında katkısı olduğunu düşünüyor. O gün deklanşöre belki 400 kez basmış. Kendisine takıldım. Bodrum'dan eskiden turizm patlamasına ilişkin haberler gelirdi, şimdi mülteci patlaması. Nilüfer Demir ve Yaşar Anter, Afganistan Savaşı'ndan Irak işgalinden bu yana yılda ortalama 20 ölümlü mülteci haberi yapıyor. Nihayet aylan bebek, dramın büyüklüğünü tüm dünyaya ulaştırdı. Dileriz vicdanları da bir daha uyumamak üzere uyandırmıştır. Ortak bir ses yükselmeli. Yaşam varsa ölümün de olduğunu bilen Anadolu insanının ölüme ilişkin başlıca dileklerinden biri şudur. Allah sıralı ölüm versin. Ama öyle olmuyor. Çocuklar anne babalarını değil, anne babalar çocuklarını gömüyor. Daha dağlıca şehitlerimizi toprağa vermeden Dün sabah Iğdır'dan acı haber geldi. Polislerimizi taşıyan servis aracına bombalı tuzak kuruldu. 13 polisimiz şehit oldu. Öğleden sonra da Tunceli'den bir polisimizin şehit olduğu haberini aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Saldırılar sonrası yapılan terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülebileceğine, son terörist yok edilene dek durulmayacağına ilişkin açıklamalar elbette önemli. Toplum güvende yaşamak ister. Çatısı altında yaşadığı devletin kendisine bu yönde güvence vermesini ister. Ancak bu açıklamaların özü teröristle mücadeleye yönelik. Bir başka deyimle tüm teröristlerin yok edilmesi terörü bitirmeye yetmiyor. Zira teröristle mücadele kadar terör örgütüne katılımın da katılma koşullarının da sona erdirilmesi gerekiyor. Teröristle mücadele temelde siyasi iradenin verdiği sorumlulukla güvenlik güçlerinin görevidir. Terörle mücadele ise başta siyasi irade olmak üzere tüm devlet kurumlarının ve toplumun sorumluluğundadır. Batı'da ciddi bir terör saldırısı olduğunda çoğunlukla şu yol izlenir. 1. Olayda sorumluluğu olan bir bakan ya da kamu görevlisi varsa istifa eder. 2. Topluma terörün aşılacağına dair güven veren açıklamalar yapılır. 3. Terörle mücadele için yasalarda bir eksiklik varsa hemen yeni bir yasa çıkartılır. Zira devletin en azgın terör örgütüyle mücadele ederken bile hukuk zemininden sapmaması gerekir. Aksi halde terör örgütünden farkı kalmaz. 4. Toplumdan çok büyük bir ortak ses yükselir. Rakamlar önem sırasını göstermiyor, zaman sırasını gösteriyor. Çünkü en önemli şık dördüncüsü. Eğer toplum teröre teslim olmayacağını, terör korkusunun günlük yaşama esir alamayacağını, terörü araç olarak kullananların bu yolla amacına ulaşamayacağını gösterirse mücadelenin en önemli virajı dönülmüş demektir. Yıllar önce İspanya'yı ruhen teslim almaya yönelen terör örgütünün kanlı eylemlerine karşı Madrid'de 2 milyon kişi yürümüş, terör örgütü 2 milyon sayfadan fazla ders almış gibi olmuştu. Türkiye'de de PKK terörüne karşı toplumun içinde büyük bir volkan kabarıyor. Herkes bir şeyler yapılması gerektiği görüşünde. Ne yapmalı? Tek tek bireysel reflekslerle yapılan gösteriler içerideki volkanın dışa vurumunu ama bunlar ortak bir sese yönelmiyor. Kimi gösterilerin devamını istenmeyen tepkilere dönüşüyor, kimi gösteriler siyasi partilerin yönlendirmeleri arasında başka bir toplumsal gerilime dönüşüyor. Bütün bunların ötesinde toplumsal bir duruşa, terörü lanetleyişe, barışı huzuru bozan sisli iklimi toplu bir nefesle dağıtacak haykırışa gereksinim var. Hakkari'deki saldırıya en sert toplumsal yanıtlardan birini Edirne veriyorsa, tüm ülkede ortak ses ortamı yaratılabilecek demektir. Güneydoğu'daki yurttaşlarımız da bir süredir barışın tadına varmıştı. Ortak sese onların da katılmasını hedeflemek gerekiyor. 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesi için kurulan hükümeti de buna mecbur bırakacak bir ortak ses gerekiyor. Silah sesinden daha yüksek çıkacak bir ortak ses. Şehit ailesiyle Türkiye'yi konuşmak. Hatay'da Suriye sınırında devriye nöbetindeyken açılan ateş sonucu şehit olan Er Gökhan Çakır'ın İzmir Ali Ağa'daki cenaze töreni büyük bir kardeşlik havası içindeydi. Bu havayı yaratan öncelikle ailenin duruşu ve konuşmalarıydı. Gökhan, son yolculuğa sadece Ali Ağa'dan değil, çevre yerleşim yerlerinden de yoğun bir katılımla uğurlandı. Biz de cenaze namazının ardından mezarlıktaki şehitliğe yönelen kalabalığın içine aktık. Mezarlık sonrası da Çakır ailesinin Ali Ağa'nın doğu ucundaki evine gittik. Taziye çadırı ard arda dolup boşalıyordu. Böylesi anlarda söylenecekler sınırlıdır. Daha çok ailenin sözleri biçimlendirir ortamı. Baba Faruk Çakır, amca Kudbettin Çakır, iki kardeş geniş ailenin öteki üyeleri büyük bir acıyı sırtlamışlardı. Gözyaşları çok sık örülmüş bir duvardan incecik bir hat bulup sızan suya benziyordu. Belli ki işte çok daha büyük bir gözyaşı barajı vardı. Çok azı gözlerin kıyısından sızıp akıyordu. Çakır ailesi 14 yıl önce Muş'tan göçmüş. İzmir'de dahil olmak üzere Aydın'dan Bursa'ya batı illerimizin büyük bölümünde Muşlu aileler var. Ali Ağa'nın kente giden yolla kırsal alan sınırında kurulu evlerinde ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçiniyorlar. Aile geniş olduğu için kentte dükkan da var. Gökhan'ın şehit haberi gelmeden 2 gün önce dükkan terörü protesto edenler tarafından taşlanmış. Baba Faruk Çakır'la saat 13'ten 18'e dek ara ara yan yana geldik, oturduk, konuştuk. Akşam üzeri evin önünde artık tanışıklığımız da artınca sitemlerini sıraladı. Bakın hepimiz beraberiz. Bu sadece acımız nedeniyle olmuş bir buluşma değil. Burada Balkan göçmeni de çok, Yerli de çok, biz de çoğuz. Kahvemiz bir. Siz niye mecliste bir araya gelip bu işi çözmüyorsunuz? Niye hep kendi aranızda ayrılıkları öne çıkarıp duruyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? O meclis niye kapalı? Amca Kutbettin Çakır girdi söze. Buraya her gelen kardeşiz diyor. Kardeşliğimiz arttı diyor. Bu yeni bir her şey değil ki. Bizim kahvemize gelip ülke bölünüyor diyenlere karşı çıktık. Bu ülke bölünmez dedik. Biz birlikte yaşıyoruz. Asıl siyasetçiler bir arada nasıl yaşayabiliriz diye baksınlar. Akan kanı durdurmak hepinizin sorumluluğundadır. Aile bunları söylerken ben bir yanlarında oturuyordum. MHP'li Ali Ağa belediye başkanı da öteki yanlarındaydı. Bu sütunlarda yeri geldikçe vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha yerinde yaşadık. Bu topraklarda bir arada yaşama bilincimiz, geleneğimiz, kültürümüz her şeye karşın çok yüksek. Gelen şehit haberleri insanı şaşırtırcasına toplumsal gerilimi daha da derinleştirecek motifler içeriyor. Ali Ağa'da oturan Muşlu bir ailenin şehit haberi almasının ardından nasıl bir ortamın oluşacağı elbette merak konusudur. Son günlerde ucu kutuplaşmaya dayanan gösteriler, eylemler dikkate alındığında bu konularda kuşku duymamak olanaksız. Halen bir genci daha Dağlıca'da askerde olan Çakırlar, acıyı adeta yoğurmuşlar, her fırsatta kardeşliğe, birlikte yaşamaya, akan kanı durdurmaya vurgu yapıyorlar. Onların verdiği mesajlardan başta siyasetçiler olmak üzere hepimizin alacağı dersler var. Kürtçe ağıtlarla toprağa verilen Muşlu Gökhan, İzmir Ali Ağa şehitliğinde ay yıldızlı bayrağın altında yatıyor. Aldanması mı çok, aldatması mı? AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete kendince bir kavram daha getirdi. Beni kandırdılar. Ya hep ya hiç mantığıyla oynadığı için özgüvenini olağanüstü yüksek gösteren Erdoğan, ağlamaktan aldanmaya kadar her türlü durumu da iktidarının bir parçası olarak kullanıyor. Erdoğan kendi söylemiyle çok önemli dönemeçlerde aldatılmış. Bunu ilk koalisyon ortağı cemaatle çatışmasında kullandı. Başlangıçta Gülen'e dön artık bu hasret bitsin dedi. İlişkiler gerilince ne istediler de vermedik dedi. İş tam bir iktidar çatışmasına dönünce bizi aldattılar, bize darbe yapmak için fırsat kollamışlar dedi. Arkasından HDP ile ilişkilerde aynı yöntemi kullandı. Yıllarca birlikte hareket ettiler. İmralı heyetlerini birlikte kurdular. Öteki partilere ayrıntı vermedikleri konularda destek istediler. Şivanperver'den Leyla Zana'ya kadar geniş bir yelpaze, her şey Erdoğan'la çözülür mesajı verdi. İş 7 Haziran seçimlerinde başkanlık hayaline gelince, terör hortlayınca, AKP'ye güven azalınca değişti. Erdoğan, çözüm sürecinde kardeşliği pekiştirmeyi hedefledik, bizi aldattılar dedi. Benzer birkaç konu daha var. Erdoğan ülkenin iyiliği için her türlü fedakarlığı gösterirken onu aldatmışlar, kandırmışlar. Bir an bunu doğru kabul edip soralım. Erdoğan'ın aldanması mı çoktur, aldatması mı? AKP'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den başlayalım. Parti kurucularına temel ilkenin şu olacağı söylendi. Artık parlamento kaldır parmak, indir parmak olmayacak. Parti içinde demokrasi işletilecek. Bugün görüyoruz ki kurucuları kandırmış. AKP tek adam partilerinin önde gideni olmuş. 3 Kasım 2002 seçimlerinde halka söylediklerinden bazıları şunlardı. Gelir uçurumu kalkacak. Devlet herkesin devleti olacak. ABY'ye üyelik hedefinden vazgeçilmeyecek. Milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılacak. Yolsuzlukla en etkili mücadele yöntemleri kullanılacak. Örnekleri burada kesip soralım. Bu hedeflerin kaçı gerçekleşti? Demek ki halkı da aldattı. HDP ile kurduğu diyalogda madalyonun öteki yüzüne baktığımızda Kürtleri de kandırdığını gösteren pek çok örnek verebiliriz. Zira Kürt sorununun çözümü konusunda 9. seferdir seçimden önceki görüşüyle seçimden sonraki görüşü farklı oldu. Seçimden önce aman çatışmasızlık, seçimden sonra boşver umursamazlık. AB ile ilişkilerde de öyle. 2003 yılında şunu söyledi. En geç 2014'te AB'ye gireceğiz. Statükocular bizi anlayamaz. 2014 geldi geçti. AB yerine birbirimize girdik. O günlerde AB yönetimi de Erdoğan'ı reformcu ilan edip yücelttikçe yüceltti. Orada kim kimi aldattı? Ayrı yazı konusu. Arkadaş, Kıbrıslıları da aldattı. 2004'ten itibaren her yılı çözüm yılı ilan etti. 2004'te Denktaş'ı devre dışı bırakıp 40 yıllık politikalarla bu iş çözülmez dedi. Alevileri de aldatmayı da başlıca hedeflerinden biri olarak seçti ama tutturamadı. Onlar oyuna gelmedi. Şimdi 1 Kasım seçimlerine gidiyoruz. Önceki seçimlerden farklı olarak kendileri için tutarlı bir mağduriyet üretemediler. Elde var, aldatıldık. Kimi sorumluluklar vardır ki mazereti olamaz. Ülke yönetimi bunların başında gelir. Bu sorumluluğu alan aldatıldım diyemez. Kaldı ki Erdoğan'ın aldatılmaktan çok aldatması öndedir. Bir kez daha aldatma arayışı içindeler. 12 Eylül kongrelerinde çareyi şunda buldular. Fabrika ayarlarımıza geri dönelim. 2002 ruhuyla seçime gidelim. 2002'nin altından çok sular geçti. Bu tablo AKP'nin 2002'de oluşturduğu toplama ruhun sona erdiğini göstermektedir. Ülkeyi yönetecek yeni ruh ne olacak? Artık bunu konuşmalıyız. Çok medyalı tek seslilik. Tek başına hükümet olma gücünü yitirdiği halde parlamentoyu işlevsiz hale getirip iktidarı gasp eden AKP'nin medyaya yönelik tutumu orta çağ zihniyetinden başka bir şey değil. Tarihin her döneminde iktidar gücünü elinde bulunduranlar öncelikle kamuoyunu yönlendirme gücünü de kontrol etmek istemişler. Ancak AKP'ninki kontrol noktasını geçti. Ya benden yanasın ya teröristsin diyor. Bunu yaparken de sanki medyayı yasaklamıyormuş, tam tersine önünü açıyormuş, çok sayıda yayın organının olmasını istiyormuş gibi hareket ediyor. İleri demokrasi adı altında her alanda olduğu gibi medyada da hayli ileri gidiyor. 7 Haziran seçimlerine girerken mengeneyi hayli sıkmıştı. 1 Kasım'a giderken daha da sıkma niyetinde. İyice sıktı. O kadar sıktı ki getirdiği pek çok yasak, kısıtlama, gözdağı, kara mizah boyutlarına ulaştı. Klasik basını susturma yöntemlerine yenilerini ekledi. Eminim bunlar bugün olmasa bile yakın gelecekte ayrı bir bilimsel araştırma konusu olur. Sansür tarihindeki yerini alır. Geçmişte de kullanılan ama bugün geliştirilecek benzersiz hale getirilen yöntemlerden biri, muhalif gazetelerin ve gazetecilerin karşısına kendine ait olanları koymak. Böylece güya kendisi aradan çekiliyor, gazeteciler gazetecilerle atışıyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse, gazeteci görüntüsü altında öne çıkıp işi ölüm tehdidine kadar götürenler var. Bunun soruşturulması için savcılığa başvurunca "amma da abarttınız" diye pişkinliğe vurmak ancak özel bir korumayla olabilir. Cumhuriyet başta olmak üzere AKP'nin hoşuna gitmeyen yayın organlarına yönelik dava görünümlü baskıların artık haber değeri bile yok. Liste her gün değişiyor. İktidarların muhalif yayın organlarına reklam verilmesini kısıtlaması geçmişte de yaşanan bir durumdu. Bu yöntem bugün de geçerliliğini fazlasıyla koruyor. Ancak devletin ajansının abonelik devam ederken Sözcü gazetesinin haber akışını durdurması yeni bir icat. 1 Kasım'a dek daha yeni icatlar beklenebilir. Bütün bunların ötesinde halen hapisteki gazeteci sayısı 20. Bir ara 3 haneli rakamlara kadar ulaşmıştı. Sorun hala devam ediyor. Burada birinci unsur sayı değil. Hapiste bir gazeteci bile olsa basın özgürlüğüne saldırıdır. Bir yandan böylesi baskılar yapan iktidarın öte yandan kendine ait medya yelpazesini genişletmede sınır tanımadığını görüyoruz. Yakında sadece saraydan yayın yapan bir yayın organımız bile olacak. Her an emre hazır mevcutlar var ama yetmiyor. İktidarın artık omurgalı bir siyasal çizgisi olmadığından tek kaygısı gücünü korumak. Bunun için her şey mübah. AKP'nin yarı ve tam resmi yayın organları listesi yayınlanırken öze dönüş 2002 ruhuyla, fabrika ayarlarıyla 1 Kasım'a gibi başlıklar attılar. Bunlar bir bakıma çöküşün itirafı. Zira bugün bütün ayarların bozulduğunu kabul ediyorlar ki 2002 ruhunu arıyorlar. Yayın organları da koro halinde bu ruhu çağırıyor. Horoz kendisi öttüğü için sabahın olduğunu sanırmış. AKP gücüne güvenip medyada horozlananlara da böyle bir dava var. Acının son mumu hiç sönmez. Bugün bayramın son günü. Genellikle akılda güzel şeyler bırakan zamanların son günleri hüzünlü olur. Bugün için aklımda pek çok yazı konusu vardı. Türkiye'de yazarlığın başlıca zorluğu hangi konuyu işleyeceğine karar vermek. Bayramın son gününe girdiğinizde düşününce birden içimde bir rüzgar esti. Yüreğimin derinliklerinden bir sızı koptu. Dudaklarıma acı bir gülüş olarak yerleşti. Usulca mırıldandım. Hapise bayramın en güzel günü son gündür. Çünkü geçecek, bitecek, bayramın çağrıştırdığı her şey geride kalacak. Bayramın ilk günü de en hüzünlü gündür. O yüzden bayramın ilk günü sabah hapishane yönetimi tüm koğuşlara ulaşan ses düzeninden şöyle seslenir. Bir dahaki bayramı ailenizle ve sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle bayramlarınızı kutlarız. Kutlamadaki dilek acı acı gülümsetir insanı. Mutlu günlerden kareler düşer önüne yağmur gibi. Onlarla ıslanmak titretir hafiften ama iyi gelir. Hapishanelerde 20'si gazeteci olmak üzere binlerce adalet bekleyen insan var. Bizimki de hapishane yönetimlerinin anonsu gibi olmasın ama bugün onların hapiste geçirdikleri son bayram olsun. Ne yazık ki büyük acıların yaşandığı bir coğrafyadayız. Zindan, göç, ölüm, ezilme gibi acıların her biri ötekiyle yarışıyor. Tarih biliminin öncüleri şöyle der: mutlu halkların tarihi yoktur. Yaşananlardan geriye çoğunlukla acılar kaldığı için tarih sayfaları da bunlarla doluyor. Bizim de tarihimiz fena sayılmaz. Halen yaşamakta olduklarımız da tarihteki yerini alacak. İnsanın iyiyle kötü, acıyla mutluluk, gelgitindeki mücadelesi bitmeyecek. Tarihe baktığımızda geleceğimizde görürüz. Bütün mesele yaşananlardan ders alabilmek. Goethe, acı çekmeyen insan eğitilemez diyor. Doğru bir söz ama geçmişte yapılmış bir araştırmada kölelerin çoğunun en büyük idealinin şu olduğu ortaya çıkmış: İleride köle sahibi olmak. Konuyu tarihe boğmayalım. Bugünün egemenleri de geçmişte çok acılar çektiklerini söyleyerek topluma bu acıları yaşatıyorlar. Hapiste bayramın son gününden başlayıp nerelere geldik? Başlıca dileğimiz kimsenin ailesinden, sevdiklerinden uzakta kalmaması. Goethe'nin dediği gibi acılar insanı gerçekten de eğitiyor. Eğitilmeyenleri de insandan saymayalım gitsin. Acı insanı empati yapmaya, acı günler geçse de o acıların başkaları için devam ettiğini düşünmeye zorluyor. Sorumluluğu etiyor. Yaşamın anlamını da daha derinden sorgulamasına neden oluyor. İlhan Selçuk, zamanla acılar ballanır, tatlanır, gülümseyerek anlatılır derdi. Gerçekten de öyle olur ama bir de aması var. Efsane o ki, insan büyük bir acı yaşadığında içinde 40 mum yanarmış. Zamanla acılar kabuk bağlar, mumlar da usul usul sönermiş. Acıları biraz da görmez olurmuş. Mumlar gittikçe azalır, azalırmış, ta ki son muma dek. İnsanın içindeki acının yaktığı o son mum hiçbir zaman sönmezmiş. Bayramın birinci günü sabahı oğlum, "Baba, bayram iyi gün demek mi? Böyle bilmiyordum." deyince son gün ışıldayan mum zaten harlamıştı. Acıların son mumu hiçbir zaman sönmez. Bütün mesele o mumu önünü görmek, geleceği görmek ve örmek için kullanmak. Güvenlik deyince, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başkan yardımcılığına seçilen Işıl Karakaş, Türkiye'nin mahkeme katındaki görünümüne değinirken şu saptamayı yapıyor: İşkence yapan ülke imajının yerini basın ve ifade özgürlüğünü korumayan ülke imajı aldı. Türkiye'nin AKP iktidarı döneminde geldiği noktayı özetleyen gerçeklerden biri budur. İlk bakışta bardağın bir kısmının dolu olduğu söylenilebilir. En azından işkence yapan ülke imajımızı silmişiz denebilir. Ancak bu gerçekçi değil. Tam tersine daha vahim bir tabloyu gözler önüne seriyor. Keyfi uygulamaları ayırırsak, işkence çoğunlukla kişiye suçu işlediğini kabul ettirmeye yöneliktir. Bugün böyle bir zorunluluk yok. Neden mi? Artık savcılar kişiyi suçlamak için suçlu kabul edip etmediğine bakmıyorlar. Biz suçu işlediğini ilan edelim, o mahkemede işlemediğini kanıtlasın diyorlar. Bu, hukuk biliminin yüzlerce yıllık birikimini yok sayan bir uygulama. Zira iddia makamının, yani savcının ana işlevi kişinin suçu işlediğini kanıtlamaktır. Türkiye'de tam tersi, savcı işledin deyip işlemediğini kanıtla diyor. Yukarıda aktardığımız gerçek, Türkiye'de hukuk güvenliğinin kalmadığını ortaya koymaktadır. Güvenlik deyince akla ilk can ve mal güvenliği gelir. Güvenli bir ortamda yaşamak gelir. Örneğin Dil Derneği'nin sözlüğünde güvenlik sözcüğünün karşılığı şu: toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan, tehlikeye düşmeden yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu. Güvenlik bağlantılı deyimlerse şöyle sıralanmış: güvenlik borusu, güvenlik güçleri, güvenlik konseyi, güvenlik sistemi, güvenlik tertibatı, güvenlik vanası. Oysa AKP iktidarında güvenlik deyince hukuk güvenliğinin yanı sıra şunlar da akla gelmeye başladı: seçim güvenliği, sandık güvenliği, sınav güvenliği, resmi belge güvenliği. Seçime gidiyoruz, pek çok kişide şu endişe var: verdiğimiz oylar yerini bulacak mı? Bu seçim adil yapılacak mı? Sandıklar gerçekten korunacak mı? Bu taşımalı sistem nedir? Devlet sandığı koruyamıyorsa içindeki oyu nasıl koruyacak? İnsanlar sınava giriyor, pek çok kişide şu endişe var: biz çalıştık, çabaladık, yapabildiğimiz kadar soru yaptık ama acaba sorular çalındı mı? Özel olarak korunup tüm soruları yapan kişiler önümüze geçti mi? İnsanlar tapu dairesinde iş yaptırıyor, pek çok kişide şu endişe var: bize verilen belge gerçek mi? Başka bir yapının belgesiyle karıştı mı? Son günlerde bu tür mağduriyetlere ilişkin yakınmalar almaya başladık. İnsanlar mahkemeye gidiyor, pek çok kişide şu endişe var. Acaba hukuka uyulacak mı? Mahkeme avukatımızı dinleyecek mi? Bütün bunların devamında Karakaş'ın altını çizdiği gibi insanlar ifade özgürlüğünün güvence altında olmadığını düşünüyor. Medyanın böylesine hedef haline getirildiği bir ülkede basın ve ifade özgürlüğünden nasıl söz edilebilir? Can ve mal güvenliğinizi bir şekilde garanti altına alabilirsiniz. Günlük hayattan çekilip kendinizi izole edebilirsiniz. Ancak hukukta şöyle bir deyim vardır. Bir insan ömür boyu hiç suç işlemeyeceğine dair söz verebilir ve bu sözü tutabilir. Ne var ki yargılanmayacağına dair bir söz veremez. Tamamen kendi iradesi dışında gelişen bir durum nedeniyle kendisini hakim karşısında bulabilir. İşte bu an insana hukuk güvenliği gerekli. AKP iktidarının güvenlik deyince anladığı tek şey iktidar güvenliği. En büyük korkusu da bu güvenliği kaybetmek. Bu anlamda en büyük korku içindeki kişi iktidarın tepesindeki. Bir silahlar konuşsun, bir de sen. Yine muhtarları topladın, Türkiye'ye hitaben konuştun. Hesap, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılıp, başta Obama olmak üzere dünya liderleriyle poz vermekti. Ama olmadı. Olsun. Sana konuşacak mekan mı yok? Hiçbir şey olmasa bile elde var muhtarlar. Seç seç getir. Topla sarayda ağzına geleni söyle. Muhtarları demokrasinin vazgeçilmez unsuru yap, saldır partileri. Muhtarların sosyal güvencesi yokmuş. Malları ellerinden alınmış. Ne gam. Boş ver onların sorunlarını, memleketin sorunlarını onlara anlat. Zaten günlük yaşamlarının bir parçası bu. Bir muhtar ne yapar? Her sabah kalkar Cumhurbaşkanıma laf eden var mı yok mu diye bakar. Ankara'da hükümetin elini ayağına dolanan var mı diye kontrol eder. Sonra Suriye sorununu masaya yatırır. Derken 1 Kasım seçimlerinde ülkede yerli yersiz kim var diye test eder. Muhtarın işleri de bu olunca sen de onları sarayda toplar, zirve yaparsın. Muhtariyetlik böyle bir şey zaten. Her toplantın bir öncekinden muhteşem oluyor. Memleketi kutuplara ayırmada üstüne yok. Bu gidişle dünya 3 kutuplu hale gelecek. Kuzey kutbu, güney kutbu, Türkiye kutbu. Uzun konuşmanın bir bölümünü konuşmaya ayırdın. Konuşacağım dedin, durmayacağım dedin, susmayacağım dedin. Konuşma üzerine iyi bir konuşmaydı. Çok da yerindeydi. Memlekette herkes sussun, sen konuş. Bir üniversite öğrencisi konuşursa hemen terörist ilan et, sustur. Bir şehit ailesi konuşursa hemen karaktersiz ilan et, sustur. Bir iş adamı konuşursa hemen faiz lobisinin kriz fırsatçısı ilan et, sustur. Bir sendikacı konuşursa hemen çalışma barışının düşmanı ilan et, sustur. Bir gazeteci konuşursa hemen muhalefetin adamı ilan et, sustur. Bir siyasetçi konuşursa hemen bu yerli değil, sustur. Baktın sus demekten anlamıyorlar, o zaman açtır davayı, hakaret ediyorlardı, hapse at, sustur. Bütün bunlar sustuktan sonra geriye kim kalıyor? Sen. O zaman tabii ki susmayacaksın. Herkes sussun, sen konuş. Sen de çok iyi biliyorsun ki saldığın korku bittiği an biteceksin. Korkuyu sürdürmek için susmamalısın. Susmamalısın ki başkası konuşmasın. Bir kişi dahi konuşmaya başlarsa koltuğun sallanacağını çok iyi biliyorsun. O zaman konuş, susma. Sustukça sıra sana gelecek. Gelmemesi için senden başka kimsenin olmaması gerekiyor. Ama ne yaparsan yap olmuyor işte. Herkesi sustursan bile bir şehit annesi çıkıyor, istersen beni hapse at, susmayacağım diyor. Artık ben de balkon konuşması yapacağım diyor. Türkiye'de bir süredir iki Recep vardı. Biri yırtık ayakkabılı Ermenekli Recep, öteki saraylı Recep. Şimdi iki Emine oldu. Biri susmayan şehit anası Emine, öteki saraylı Emine. Tam herkesi susturdum dediğin an halkın içinden beklemediğin bir ses çıkıyor. Boşuna demokrasilerde halka karşı durulmaz dememişler. Muhtarlara hitap ederken yerli yersiz ayrımına da açıklık getirdin. Yaptığın yerli açılımına göre 6 milyon Kürt vatandaşımız yerli, onların oy verip parlamentoya gönderdiği kişiler yersiz. Bir düşün bakalım, bu saptaman yerli mi yersiz mi? Biz de senin gibi sözü uzatmayalım. Herkes sussun, bir silahlar konuşsun, bir de sen. 14. ayrımın sonu. Sayfa 217.